Ayrım 8.
Yaklaşık 25 yıl içinde 2000 dolar biriktirmeyi başaramamıştı. Şimdi sadece bir yılda hedefi bu miktarın 500 katını kazanmaktı. Hedefin büyüklüğünü daha da açıklamama izin verin. 2000 doları bir araya getirmek için 3 hafta bile harcasa programın 60 bin dolar gerisinde kalacaktı. Hesabıma göre 25 yılda 2000 dolar biriktirememişse bu miktarı bir araya getirmesi 3 ila 6 hafta daha uzun süre alacaktı. 6 hafta içinde programın 120 bin dolar gerisinde olacaktı. O zamana dek arkadaşlarının ve akrabalarının kahkahalarına ve alaylarına maruz kalacaktı. Muhtemelen çoktan havlu atacak ve inmek için dünyayı bile durdurmaya kalkışacaktı. Kendini aptal ve yenilmiş hissedecekti. Daha sonra samimiyetle herkes bana gülüyor veya herkes bana karşı diyebilirdi. Aynı şey inanılmaz ve baskın biçimde büyük olan hedefler belirlediğimizde her birimizin başına gelebilir. Eğer hedef gerçek dışı biçimde büyük ve siz de onu komik bir biçimde ıskalarsanız, başarısızlığın boyutunun gelecekteki başarılar üzerinde son derece negatif bir etkisi olacaktır. Böyle bir durum bir kişiyi artık herhangi bir çabaya kalkışmayacak derecede etkileyebilir. Bu nedenle hedefi yüksek ama ulaşılabilir biçimde saptamak akıllıca olur. Bir hedef eğer ilgi alanınızın dışındaysa ve sadece bir başkasını memnun etmek amacıyla yapılıyorsa da negatif olabilir. Eğer hedef saptamanızı bir başkası yönlendiriyorsa, memnuniyetsizlikten tamamen özgür olmanız pek olası değildir. Bu da gayretlerinizi dumura uğratacaktır. Negatif hedefin bir başka göstergesi ise şansın işe dahil olduğuna inanmaktır. Başarılı insanlar zirveye çıkarlar çünkü hedeflerini tanımlar, yeteneklerini kullanırlar ve onları adanma ve sıkı çalışmayla keskinleştirirler. Onların günü adanma ve hedeflerle gelir. Sizinki de öyle gelecek. Bölüm 3. Hedeflerinizi saptamak. Neredesiniz? Artık sorunuz hedeflerimi nasıl belirleyeceğim? Onları saptamam için beni ikna edin ama bana nasıl ve ne türden olacaklarını söylemedin olmuştur. İyi fikir. Aslında sizin de keşfedeceğiniz gibi hedeflere erişmek onları saptamaktan daha kolaydır. Uygun biçimde saptanmış bir hedefe yarı yarıya ulaşılmış demektir. Çünkü onu saptamak ona erişebileceğinize olan inancınızın güçlü bir biçimde ifade edilişidir. Daha önce belirttiğim gibi başarı siz ona inandıktan sonra kolaydır. Bu noktada satış örneklerini kullanacağım. Ama tekrar vurguluyorum, bu örnekler ve prosedürler ne olduğuna bakılmaksızın sizin işinize veya mesleğinize de uygulanabilir. Bir satıcı olarak eğer daha etkin satış yapmak istiyorsanız hedeflerinizi belirlemelisiniz. Şu anki şirketinizde bir çalışma tecrübenizin olması yardımcı olacaktır. Ancak deneyiminizin ne olduğuna bakılmaksızın büyük ama akılcı bir hedef saptayabilmek üzere bazı kayıtlara ihtiyacınız olacaktır. Dünyadaki en iyi harita bile siz nerede olduğunuzu bilmiyorsanız sizi hiçbir yere götüremez. Bir başlama noktasına ihtiyacınız olacak. Kayıtlar size bir başlama noktası oluşturmada yardımcı olacaktır. 30 gün için günde birkaç dakika için kayıt tutmak. Üretim kapasiteniz, çalışma kapasiteniz ve zamanınızı etkin kullanışınız hakkında gerçekçi bir tablo elde etmenizi sağlayacaktır. Kayıt tutmak nedeniyle ikinci 15 günde önceki 15 güne göre daha fazla iş çıkardığınızı göreceksiniz. Bu ilk 30 günlük dönemde acımasızca dürüst olmak zorundasınız. Zaten geleceğinizle ilgileniyorsunuz. Bu kayıtlar sadece sizin incelemeniz için. Yeterli bir kayıt tutmak için birkaç adım atmanız gerekecek. İlk olarak uyandığınız zamanı, kalktığınız zamanı ve üretici bir işe başladığınız zamanı kaydedin. İkincisi, öğle tatilinde, kahve molalarında, kişisel telefon görüşmelerinde ve diğer insanların meseleleriyle ilgilenirken kullandığınız kişisel zamanı kaydedin. Üçüncüsü, randevular, beklenmedik misafirler, servis telefonları, referans telefonları, sunumlar, satıcı ile göz göze temasta geçen zaman ve ürettiğiniz satış hacmini kaydedin. En son olarak alacakaranlık zamanınızı da kaydedin. Bu dış ofislerde o satış görüşmesinin son 30 dakikasında ve potansiyel müşterilerin kartlarını karıştırırken geçirdiğiniz zamandır. İlk birkaç gün zor olacaktır ama bir alışkanlık haline gelince ve üretiminiz tırmanmaya başladığında daha kolaylaşacaktır. Modelinizi oturtur oturtmaz iyileştirmeler yapmak kolay olacaktır. Geçmiş kayıtlarınızı inceleyerek en iyi gününüzü, en iyi haftanızı, en iyi ayınızı ve en iyi 4 ayınızı bulabilirsiniz. En iyi kayıtlarınızı yeni etkinlik programınıza karşılaştırın. Muhtemelen en iyi 4 ayınızı alıp 2'ye katladığınızda hala en iyi yılınızda olduğunuzu göreceksiniz. Bu durumun ürününüze göre büyük ölçüde değişiklik göstereceği açıktır. düşük getirili kalemlerin yüksek getirili kalemlerin ürettiği günlük, haftalık ve aylık varyasyonları üretmeyecektir. Fırçalar veya kozmetik karşısında bilgisayarlar ve ticari emlakçılık gibi. Hedefinizi ayrıntılarıyla ve çoğu kez daha büyük belirleyin. Ama unutmayın, bir hedefi bir ay içinde yukarı doğru büyütmek, onu belirgin biçimde küçültmekten daha iyidir. Yapınızda var olan rekabetçilik sıklıkla son derece yararlıdır. Gelin, meydan okuma sistemine bakalım. İlk önce yapılmayacaklar. Çiğneyebileceğinizden daha büyük lokma ısırmayın. Eğer ortalama bir üreticiyseniz, şampiyona açıkça meydan okumayın. İkincisi, önünüzdeki adama meydan okuyun, şampiyona değil. Bu iyi bir prosedürdür. Özellikle de bunu çifte meydan okuma yapacaksanız. Çifte meydan okuma, hem kendinizdeki en iyi noktaya, hem de önünüzdeki adama meydan okumaktır. Bu yaklaşımla önünüzdekinin hatasından kaynaklanacak, kazara zaferler kazanmamış olursunuz. Her bir zafer sizi bir sonraki meydan okuma için daha güçlü kılacaktır. Önünüzde şu an ne kadar kişi olursa olsun, eğer elinizden gelenin en iyisine ulaşmak için sürekli çabalarsanız, çokça ilerleyecek, çokça satış yapacak ve çokça para kazanacaksınız. Eğer önünüzdekileri geçmeye devam ederseniz, kısa süre içinde önünüzde kimsenin kalmayacağı açıktır. En önemli olan nedir? Fiziksel, finansal, ruhsal, ailevi, zihinsel ve toplumsal hedeflere bakalım. Bu hedeflerde 12'yi daha doğru biçimde vurmanızı sağlayacak bazı kurallar var. Zorunluluk gereği bu kuralların bir hayli genel yapıda olduklarını unutmamalısınız. Bu örnekleri alıp bunları kendi durumunuza uyacak biçimde çevirmelisiniz. İstediğiniz ve beklediğiniz şeyleri kağıda dökmelisiniz. İstediğim her şeyi kağıda dökmek 3 gün sürer diyebilirsiniz. Düşündüğünüz kadar çok sürmeyeceğini görmek sizi şaşırtacaktır. Onları yazın ve önem sırasına koyun. Aynı anda birkaç hedefle birden uğraşacağınız açıktır. Aynı anda kulübün golf şampiyonu, şirketin satış lideri, okul aile birliğinin başkanı ve kilisede veya sinagogda yararlı işler yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda bunların sizin için önem sırasında ne olduğuna karar vermeniz gerekecektir. Çünkü her biri işten arta kalan zamanların ayarlanmasını gerektirecektir. Uzlaşma yapıp kulüp şampiyonu olmak yerine 8 delik geçmeye ve okul aile birliğinde başkan olmak yerine aktif olmaya karar verebilirsiniz. Her durumda da bu hedefleri başarabilmek için organize olmalısınız. Atlama veya takılma taşları. Hedeflerinizi önem sırasına göre sıralayınca siz ve hedefiniz arasında duran engelleri de sıralamalısınız. Eğer siz ve hedefleriniz arasında hiçbir şey yoksa istediğiniz her şeye zaten sahipsiniz demektir. Engellerinizi sıraladıktan sonra onları aşmak için bir plan yapabilir ve bir zaman tablosu hazırlayabilirsiniz. Çoğu yöneticilik otoriteleri bir sorunu uygun biçimde tanımlayınca onun yarı yarıya çözüldüğüne inanırlar. Onları tanımlar tanımlamaz, engelleri nasıl daha hızlı aştığınıza şaşacaksınız. Hedeflerinizden birine giden yol üstündeki engelleri aştıkça diğer hedeflerinize giden yollar üstündeki engellerin de daha kolay aşılacağını göreceksiniz. Bir önceki bölümde tek bir yıl içinde 1 milyon dolar kazanmak gibi gerçek dışı olduğunu düşündüğüm bir hedef saptayan genç bir adamdan söz ettiğimi hatırlarsınız. Ona hedef saptama ile ilgili öğüdüm şuydu. İlk yılda dünya finans şampiyonluğu için meydan okumak yerine neden bu duruma bir boksörün dünya şampiyonluğunu hedefleyişine benzer biçimde yaklaşmıyordu? Bir adam boksör olarak profesyonel sınıfa girdiğinde üstündeki adama meydan okumaya başlar. Her başarıdan sonra ve tecrübe ve kendine güven kazandıkça basamaklarda yükselir. Birçok umut vaat eden boksör gerekli deneyimi kazanmadan önce akılları bir karış havada meydan okumaktan dolayı kariyerlerini yok etmişlerdir. Hedeflerine ulaşmada ve başarmada diye öğüt verdim genç adama. Dereceli bir ilerlemeyi temel al. Özetle ona en tepedeki adamın ne kazandığını öğrenmesini söyledim. Bu ona hedefinin aslında ne olduğunu gösterecekti. Daha sonra şirketindeki insanların ortalama kazancının ne olduğunu öğrenmesini söyledim. Daha sonra ortalamadan biraz daha fazla bir rakamı seçecek ve ilk ay için kendisine bu hedefi koyacaktı. Onun daha iyisini yapabileceğini hissetmiştim ama ilk hedefe vardıktan sonra gelen başlangıç güvenini edinmesini istiyordum. Kendine güven başarının nedimesidir. Başarı bir dereceye kadar sizin olduğunda daha büyük başarılar elde etmek daha kolaydır. Bir şeyi iyi yap, sonra kolay mükemmel olmak. Daha sonra örgütü içinde hedefler seçmesini ve yukarısındaki adamı geçmeye çalışmasını öğütledim. Bu prosedürü izleyerek en sonunda bir numaralı üretici olacaktı ve daha sonra daha büyük parasal hedefler saptayabilirdi. Bunu sağlamak üzere programını günlük baza yaymalıydı. bir yıl içinde 1 milyon dolarlık hedefine erişip erişemeyeceği tartışması akademiktir. Hedef saptamaya yönelik uygun yaklaşımla genç adamın daha ileri gideceğine, süreç içinde daha hızlı ve mutlu olacağına eminim. Bunları söyledikten sonra size hatırlatmama izin verin, hedefinin imkansız olduğunu söylemedim. Ben de belirli miktarda cesaret vardır ama kendini adamaya hazır bir gence potansiyeli üstüne mutlak bir tavan saplayacak kadar da değil. Cehaletin verdiği güven. Birkaç yıl önce Kolombiya, Güney Carolina'daki bir Roma genç bir mutfak gereçleri satıcısı geldi. Aralık ayının başıydı ve sonraki yılın planları hakkında konuşuyorduk. Gelecek yıl ne kadar satacaksın diye sordum. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle, size bir şey garanti ediyorum. Gelecek sene bu sene sattığımdan daha fazla satacağım. Bu harika, bu sene ne kadar satış yaptın diye sordum. Tekrar gülümsedi ve aslında pek bilmiyorum dedi. İlginç değil mi? Aynı zamanda çok üzücü. Nerede olduğunu bilmeyen ve daha önce nerede olduğuna dair hiçbir fikri olmayan genç bir adam, çoğunlukla cehalete eşlik eden bir kendine güvenle nereye gideceğini biliyordu. Ne yazık ki insanların çoğu aynı durumdadır. Nerede olduklarını bilmezler, nerede olmuş olduklarını bilmezler ama değişmez biçimde nereye gidiyor olduklarını bilmektedirler. Sizden mi söz ediyorum? Eğer öyleyse bu kitabı tam zamanında aldınız demektir. Genç satıcıya bir soruyla meydan okudum. Mutfak gelişleri işinde bir ölümsüz olmak ister miydin? Şimdi ölümsüz kelimesi bir hayli meydan okuyan bir kelimeydi. Yemi yuttu ve coşkuyla cevapladı. Nasıl? Kolay diye cevap verdim. Tüm zamanların şirket rekorunu kır. Bu kez cevabı pek coşkulu değildi. Bunu söylemek sizin için kolay ama ben dahil hiç kimse bu rekoru asla kıramayacak. Doğal olarak meraklanmıştım. Bu rekoru kimse kıramayacak sözüyle ne demek istediğini sordum. Rekorun dürüstçe olmadığını, çünkü bunu saptayan adamın kendi adına damadına mutfak gelişleri sattırdığını söyledi. Teşvik, başarının ruhu. Bu gencin kaybedenler bahanesi, rekor dürüst olmadığı için bunu yapamam idi. Rekorun yasal olduğuna onu ikna ettim ve eğer bir adam rekoru belirlemişse bir başkası da onu kırabilir diye meydan okudum. Teşvik başarının ruhu olduğundan önünde bir iki ödül sallandırdım. Her şeyden önce eğer bu tüm zamanlar rekorunu kırarsa şirketin resmini patronun resminin yanına asacağını söyledim. Bunu sevdi. Sonra resminin ulusal ilanlarda ve makalelerde kullanılacağını, dünyanın en iyi tencere satıcısı olarak ünleneceğini söyledim. Bunu gerçekten sevdi. En sonunda onun için altın tencere veya altına benzeyen bir tencere yapacaklarını söyledim. Motivasyon olsun diye ancak bu kadarını söyledim ama hala ne kadar satış yapabileceğine dair kuşkuları vardı. En iyi haftasını alıp bunu 50 ile çarparak rekoru kırabileceğini hatırlattım. Sırıttı ve bunu söylemek sizin için kolay dedi ama sözünü kestim ve evet eğer yapabileceğine inanırsan yapmak da senin için kolay dedim. Hala ikna olmamıştı. Ama ciddi olarak düşüneceğine söz verdi. Bu önemli bir noktadır. Çünkü öylesine saptanmış ve hafife alınmış bir hedef daha ilk engelde kolayca terk edilir. Eğer kararları yok. 26 Aralık'ta beni August Georgia'daki evinden aradı. Ne ondan önce ne de ondan sonra bu telefon konuşmasıyla kıyaslanabilecek bir görüşme yapmadım. Hatlar ısınmış olmalıydı. August'teki heyecan Kolombiya, Güney Carolina'ya kadar geliyordu. Olanları anlattı. Biliyor musunuz, bu ayın başındaki görüşmemizden beri yaptığım her şeyin tam kayıtlarını tuttum. Bir kapıyı çaldığımda, bir telefon görüşmesi yaptığımda, bir sunum yaptığımda veya örnek kutumu açtığımda ne kadar iş yaptığımı biliyorum. Coşkulu bir patlamayla o rekoru kıracağım diye ekledi. Görüşmede, hayır, o rekoru kırmayacaksın, rekoru biraz önce kırdın diye bildim ancak. Bunu yaptım çünkü bir kere bile eğer sözcüğünü kullanmamıştı. Bu bir eğer kararı değildi. İnsanların çoğu yaşamı eğer kararları alarak geçirir. Bunlar başarı değil, başarısızlığa hazırlık kararlarıdır. Bu çocuk öyle değildi. Eğer arabamı çarpmazsam bu rekoru kıracağım dememişti. İyi ki dememişti, çünkü aynen öyle oldu. Eğer ailemde hiç hastalanan olmazsa bu rekoru kıracağım dememişti. Çünkü ailesinde bir hasta vardı. Eğer ailemde hiç ölüm olmazsa bu rekoru kıracağım dememişti. Erkek kardeşi ve bir yakınını toprağa vermişti. Eğer sesimi kaybetmezsem bu rekoru kıracağım dememişti. İyi ki, çünkü Aralık ayında hedefi kelimenin tam anlamıyla parmaklarının ucundayken sesi öylesine kötüleşmişti ki doktor ona konuşmayı bırakmasını söylediğinde yapabileceği tek şeyi yaptı. Doktorunu değiştirdi. Hayır, hedefine çok çabalayarak vardı ama basitçe belirlemişti. Bu rekoru kıracağım nokta. Üstlendiklerini takdir edebilmek için onun hedefine bakmamız gerekiyor. Tek bir yılda daha önce hiç 34 bin dolar satış yapmamıştı. Bu da o sıralarda hiç fena değildi. Ancak sonraki yıl aynı ürün, aynı bölge ve aynı fiyatla tüm iptallerden ve reddedilen kredilerden sonra 104 bin doları aşan mutfak gereci satmıştı. Tek bir yılda sattığından 3 kat fazlasını satmıştı. Sonuç olarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İlginçtir, şirketi tarafından onunla konuştuğumuz gibi ödüllendirildi. Medya haberlerine çıktı ve altın tenceresini aldı. Daha akıllı ve daha sıkı. Birçok insan acaba o genç biraz daha akıllandı mı diye sorabilir. Daha akıllı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık 10 değil 11 yıllık deneyimi var. Birçokları ise daha sıkı mı çalıştı diye soracaktır. Evet, daha sıkı çalıştı ve kesinlikle daha akıllı oldu. Zamanını organize etti ve bir dakikanın bile değeri olduğunu öğrendi. 10 dakika şuradan, 20 dakika buradan derken günde 1-2 saat kazandı. Bu haftada 8 ila 10 saat demekti ve inanılmaz ama yılda 400 ila 500 saat ediyordu. Bu da bir yılda 50 tam iş gününe denktir. Kısacası herkesin saatte 60 dakikası, günde 24 saati ve haftada 7 günü olmadığını keşfetti. Her insanın kullandığı kadar dakikası, saati ve günü vardır. Zamanı saymayı bırakıp, zamanı işe yarar hale getirdiğinde daha çok iş çıkartıp, yine de kendisine ve ailesine daha çok zaman ayırmaya fırsat bulabildi. Kayıt tutarak tam olarak nerede olduğunu keşfederek işe başladı. Siz de eğer bir satıcı iseniz aynı şeyi yapmalısınız. Bir randevu alabilmek için kaç potansiyel müşteriye yaklaşmanız gerektiğini bulun. Hikayenizi anlatabilmek için kaç randevu almalısınız? Bir satış yapabilmek üzere kaç sunum yapmalısınız? Bu bilgileri işe yarar bir randevuyu gerçekleştirmenin ne kadar zaman aldığı bilgisiyle birleştirin. Bir sunum yapmak, araba sürmek, hizmet süresi, evrak hazırlama dahil bir satışı tamamlamak ne kadar sürmektedir vesaire. Bu bilgiyle nerede olduğunuzu bileceksiniz. Sonrası basit matematik hesabıdır. Bu bilgiyle çalıştığınız her saat neler olduğunu bileceksiniz ama bir dakika. Derhal hedefinizi yukarı doğru düzeltmelisiniz. Ve bu sıklıkla bir hayli belirgin bir düzeltme olacaktır çünkü bu olgularla güçlenen güveniniz sizi daha üretken kılacaktır. Bu öyküyü parçalara ayırdığımızda genç adamın hedefe ulaşma ilkeleri kadar tüm hedef belirleme ilkelerini de kullandığını görüyoruz. 1. Nerede olduğunu görmek için kayıtlar tuttu. 2. Erişmek istediği hedefleri yıllık, aylık ve günlük bazda kağıda döktü. 3. Hedefi çok belirgindi. 104 bin dolar. 4. Heyecan ve meydan okuma yaratmak için hedefi büyük ama ulaşılabilir olarak saptadı. 5. Hedefi uzun menzilliydi. 1 yıl. Böylece günlük hayal kırıklıklarının altında kalmadı. 6. Kendisi ve hedefi arasındaki engelleri sıraladı ve bunların üstesinden gelebilmek üzere bir plan yaptı. 7. Hedefini günlük parçalara böldü. 8. Hedeflerine ulaşmak üzere gerekli adımları atabilmek için kendini disipline etmek üzere zihinsel hazırlık yaptı. 9. Hedeflerine erişeceğine kesinlikle ikna olmuştu. 10. Daha yıl başlamadan kendisini hedefine erişmiş olarak gözünde canlandırdı. Bu kısımda daha önce anlatılan bir fikri güçlendirmek için hedeflerinizi diğer insanlarla paylaşırken dikkatli olmalısınız. Eğer kendinize güvenir ve hedeflerinizi başkalarıyla paylaşmak üzere sahne ışıkları altında çıkmaya gerek duyarsanız gidin. Ancak hedeflerinizi paylaştığınız kişileri seçerken çok seçici olmanız daha akıllıcadır. Olumluluğunuzu paylaşacak ve size hedeflerinize erişmenizi sağlayacak ek güven verecek iş arkadaşlarınız ve sevdiklerinizin olması bir hayli yararlıdır. Ama fikirlerinizle dalga geçen ve gayretlerinizi değersizleştiren bir olumsuz kişiyle düşlerinizi paylaşmanız çok zararlıdır. Öyküdeki genç adam, onu daha sonra tanıtacağım, hedeflerini ona inanan ve destek veren ailesiyle paylaştı. Hedeflerini başka insanlarla da paylaştı çünkü kendisini ortaya koyduğu zaman hedeflerine daha kolay varacağına inanabilecek kadar iyi tanıyordu. Hedef belirlemede kullandığım örneklerin her kişisel duruma uymayacağını biliyorum. Ama ilkeler sizin koşullarınıza uyacaktır. Belki gelecekte bir gün siz de ülkenin her yanındaki daha zengin bir hayat kursuna katılırsınız ve hedeflerinizi saptamak için eğitmenlerimizden biriyle doğrudan çalışabilirsiniz. Bu arada işte yardımcı olabilecek başka fikirler. Bugün iyi, yarın daha iyi. Bir dizi hedefi nasıl saptayabilirim diyen bir ev kadınının durumunu ele alalım. Her şeyden önce bir annenin büyük bir hedefi olmalıdır. Her annenin edinebileceği en büyük hedeflerden biri, çocuklarına karmaşık bir toplumda nasıl yaşayacaklarını ve kendi paralarını kazanmalarını öğretmektir. Çocuklarını mutlu, sağlıklı, ahlaken ve duygusal olarak sağlam yetiştirmek de her anne için büyük bir hedeftir. Uzun menzilli bir hedef, çocuklara topluma katkıda bulunan bireyler olmayı öğretmek olabilir. Ayrıca çocuklarına kutsal metinlerden yararlanarak makul bir ruh ve öte alem bilgisi de öğretebilir. En mükemmel günlük hedeflerden biri, çocuklarımıza işleri kendi başlarına nasıl yapacaklarını öğretmek olabilir. Çinlilerin dediği gibi, eğer bir adama bir balık verirseniz, o gün için onu beslersiniz. Ama ona nasıl balık tutulacağını öğretirseniz, hayatı boyunca onu beslersiniz. Çocuklarınıza işlerin nasıl yapıldığını, kendilerine nasıl yeteceklerini öğretin. Bir anne için bundan daha iyi bir günlük hedef ne olabilir ki? Herkesin günlük hedefi daha iyi bir yarın için hazırlanırken, bugün ellerinden gelenin en iyisini yapmak olmalıdır. Gelecek, hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz yerdir. Günlük başarılar o yeri kuran tuğlalardır. Eğer düzenli ve sağlam biçimde uygun hedefler saptayarak tuğlaları yerlerine koyarsanız, zirveye çıkan merdiveni en sonunda inşa edersiniz. Daha önce de belirtildiği gibi, hayat hedeflerinizi uygun biçimde saptamak üzere, zirveye çıkan asansörün arızalı olduğunu açıkça anlamalısınız. Merdivenleri çıkmak zorundasınız birer birer. Neyse ki net biçimde işaretlenmişler ve tırmanmanız için sizi çağırıyorlar. Ta zirveye kadar. Bölüm 4. Hedeflerinize erişmek. Dürüst olmalıyım. Bu kitaba başladığımda sözcükler kolayca akıyor, rahat rahat çıkıyordu. En azından aklımda istediğiniz yere gidebilir, istediğiniz şeyi yapabilir, istediğinizi elde edebilir ve ne istiyorsanız o olabilirsiniz cümlesini yazdığımda itiraf etmeliyim ki bu sözcüklere baktım ve bir derece tatmin ile bu çok iyi dedim. Maalesef bu cümleyi yazdığım kağıdı biraz uzaktan görüyordum. Çünkü kağıtla benim aramda 145 santim bel çevresi ve 100 kilo vardı. Bu sözleri okurken düşünmeye ve kendimle konuşmaya başladım. Kendi kendinizle konuşmak kötü değildir. Hatta cevap vermek de kötü değildir. Ancak kendinizi verdiğiniz cevaba ha derken yakaladığınızda başınız belada demektir. Ben bu durumdaydım işte. Aklıma okuyuculardan birinin yazdıklarıma gerçekten inanıp inanmadığımı soracağı geldi. Dürüstlük içeride başladığına göre yazdığım her kelimeyi yeniden değerlendirmeliydim. Özetle iş şu noktaya geldi. Eğer inanıyorsam bunu yaşamalıydım ve eğer inanmıyorsam bunları yazmamalıydım. Bunu aklımda tutup kendime şunu sordum. Gerçekten olmak istediğin gibi misin Zik? Bu soruyla boğuşurken gittikçe açık hale gelen bir şey ortaya çıktı. Ya kitabın bu bölümünü iptal edecektim ya da kendimle yaşamakta güçlük çekecektim. Ayrıca utanç verici sorular soran insanlarla yüz yüze gelmem de kaçınılmazdı. Ek olarak oğlum 8 yaşındaydı ve ben çocukları en azından 12 yaşına gelen bir babanın onları dövebilecek durumda olması gerektiğine inanmaktaydım. Ama böyle gidersem benim oğlanı yakalamam bile zor olacaktı. Ancak beni yardım aramaya yönelten şey kızıl saçlımın bana sürekli göbeğimi içeri çekmemi söylemesiydi. Hem de ben zaten çekmişken. Neyse ki Dallas, Dr. Kenneth Cooper tarafından kurulan ünlü aerobik merkezinin üssüydü. Dr. Cooper, hava kuvvetleri doktoru ya da koşan doktor olarak da bilinir. Aerobiğin beden üzerindeki etkileri hakkında kayda değer araştırmalar yapmıştır. Birisini koşarken görürseniz bilin ki Dr. Cooper'ın doğrudan ya da dolaylı etkisi yüzünden koşmaktadır. Bir randevu aldım ve 5 saatlik bir incelemeye alındım. Yarım kilo ya da bana öyle geldi, kan alarak başladılar. O küçük tüpleri doldurup duruyorlardı. Benimle başlayarak bir kan bankası kurmayı planladıklarını düşünmeye başladım. Derken beni bir su tankına soktular ve sahip olduğum beden yağını belirleyebilmek üzere 3 kez suya batırdılar. %23.9 safi yağ olduğum anlaşıldı. Bu da pek ideal değildi. Daha sonra beni bir koşu bandının üstüne koyup bir makineye bağladılar. Böylece ben yürürken kalbimi ve nabzımı izleyeceklerdi. Yürüyüşünüzün uzunluğu fiziksel kondisyonunuzu ortaya koyuyordu. Ve ben 4 saniye ile korkunç kategorisinden çıkıp felaket kategorisinde yer almamı sağlayacak kadar uzun yürüyünce çok üzüldüm. İnceleme tamamlanıp rakamlar toplandığında Dr. Randy Martin sonuçları tartışmak üzere beni odasına çağırdı. Yüzünde büyük bir gülümsemeyle bilgi toplamak için bilgisayar kullandıklarını ve rakamların beni aşırı kilolu göstermediğini söyledi. Ancak 20 santim kadar kısaydım. Bunun gerçekten kötü olduğunu söyledim. Ama Dr. Martin 66 yaşındaki bir adam için son derece iyi bir fiziksel kondisyonum olduğunu belirtti. Ona yaşımın 46 olduğunu söylediğimde yüzü değişti ve "Berbat durumdasınız," dedi. "Eğer bir dükkan olsaydınız sizi kapattırırdım." Doğal olarak ne yapmam gerektiğini bilmek istedim. Ve Dr. Martin kesin bir programı önüme serdi. İkramiye olarak da bir de hazırlık konuşması yaptı. Bana ne yapmam gerektiğini anlatmayı bitirmeden önce babasına bir soru sormuş küçük bir oğlan gibiydim. Baba cevaplar, "Neden annene sormuyorsun?" Küçük çocuk cevaplar, "O kadar da öğrenmek istemiyorum." Bir blok ve bir posta kutusu. Eve gittiğimde eşim, "Eh, sanırım artık mahallede koşmaya başlarsın," dedi. Onayladığımda ise, "Eğer 46 yaşında şişko kocam tüm mahallede koşacaksa, olabildiğince hoş görünmeni istiyorum. Bana güzel tişörtler ve Dr. Martin'in almamı öğütlediği koşu ayakkabılarıma uygun şortlar almak için alışverişe gitti. Dr. Martin'in odasındayken çirkin bir şey yaptım ama bunun için iyi bir bahanem vardı. Odadaki dergilerden birinden bir jockey şortu reklamını yırtarak aldım. Eğer jockey şortu reklamlarını okumuyorsanız bir sonrakini gördüğünüzde en azından resimlere bir bakmanızı öneririm. Jockey şortlarını şişman erkeklere giydirmediklerini göreceksiniz. Ertesi sabah saatin zili çaldığında yataktan kalktım. Güzel koşu ayakkabılarımı ve giysilerimi giydim ve ön kapıyı ardına kadar açarak çıktım ve kendi başıma bir blok kadar koştum. Sonraki gün daha iyiydim. Bir blok ve bir posta kutusu kadar koştum. Üçüncü gün bir blok ve iki posta kutusu idi. Daha sonra bir blok ve üç posta kutusu. Derken bir gün bloğun çevresini dolandım. Bu kilometre taşını geçtiğimde ise tüm aileyi uyandırdım ve babalarının başardığını anlattım onlara. Derken bir gün yarım mil koştum. Derken bir mil, sonra bir buçuk mil, derken iki mil. Ufak ufak egzersizlere başladım. 6 şınav çektim, sonra 8, sonra 10, sonra 20, sonra 30, derken 40. Hatta bugün komando şınavı bile çekiyorum. Yani kendimi yukarıya çekip aynı anda ellerimi çırpabiliyorum. Mekik çekmeye başladım. İlk gün 8 kere yapabildim. Sonra 10, derken 20, sonra 40, derken 80, sonra 120. Sonuçta kilom ve bel çevrem azalmaya başladı. O sırada dinsel olarak diyet yapmaya başlamıştım. Yemek yemeyi kilisede bıraktım. Ciddiyim, diyet yaptım. Birazdan bu konuda konuşacağım. Kilom 101'den önce 100'e, sonra 95'e, daha sonra 90'a, 85'e ve 80'e düştü. Bel çevrem 143'ten 130'a, 128'e, 126'ya, 123'e, 121'e, derken 119'a düştü. 80 kilo geldiğimi ve belimin çevresinin 119 santim olduğunu yazdığımdan bu yana 10 ay geçti. Hedef saptamanın ilkeleri. Size bu ayrıntıları verdim çünkü bu öykü hedef belirlemenin ve hedeflere varmanın tüm ilkelerini içermektedir. Hedef benimdi ve güvenilirliğim tehlikede olduğu için hedefi saptadığımda o hedefe varmam için teşvik zaten mevcuttu. Hedef büyüktü. Gerçek bir meydan okuma sunacak ve beni hedefe ulaşmak için içimdeki kaynakların derinliklerine kadar inmeye zorlayacak kadar büyüktü. Yine de ne mantıksız idi ne de imkansız. Sadece 2,5 kilo vermeyi seçseydim, o zaman hiç kimse muhtemelen kızıl saçlım hariç kilo verdiğimi bilemeyecekti. Kilolar eridikçe, aslında onları terleyip atarken eridiklerini hiç düşünmüyorsunuz. Ve göbeğim küçüldükçe, ailem ve arkadaşlarım benimle çok gururlandılar. Bu gerçekten yardımcı oldu. Kendimi daha iyi hissettim ve enerji düzeyim yükseldi. Koşu programında harcadığım zaman, daha büyük bir çalışma dayanıklılığı biçimindeki bir ikramiye olarak geri dönmüştü. Hedefin boyutu son derece önemlidir. Önceki bölümde bir hedefin fazla büyük olabileceğini vurgulamıştım ama unutmayın, bu yetenekli bir doktorun yönetimi altındaydı. Hedef açıkça tanımlanmıştı, çok belirgindi. Hedef açık biçimde odaklanmıştı. Hedef uzun menzilliydi. Aslına bakarsanız orta menzilliydi ama açıklama yapmak amacıyla bunu uzun menzilli olarak ele alacağım. 10 ay karar verdiğim gün ile kitabın basılacağı tarihe kadar geçecek zamandı. 21 kilo verilemeyecek kadar çok gibi görünebilir ama ona bölünceye kadar bir bakarsınız ki ayda sadece 2 kilo vermeniz gerekecektir. Bunu fark edince iyimser oldum. Bu da eğer bir hedefe ulaşmayı bekliyorsanız çok önemlidir. Ne yazık ki iyimserliğim ayda 2 kilo verebileceğime yönelik kendime güvene ve daha sonra kendime aşırı güvene dönüştü ve ilk 28 gün diyete başlamadım bile. Bu kilo kaybetme hedefi onu günlük parçalara ayırdığımda ulaşılabilir hale geldi. Ayda 2 kilo vermek için tüm yapmam gerekenin günde 67 gram vermek olduğunu anlayınca çok heyecanlandım. 21 kilo çoktu ama 2 kilo fazla değildi. 67 gram ise çok çok azdı. Yavaş yavaş kilo almıştım, şimdi de azar azar verecektim. Bunu düşünmek bana şevk verdi. Nedeni ise psikologların başarı geri beslemesi dedikleri şey. Her bir ileri adım, her bir başarı ya da benim durumumda her bir ölçülebilir kilo kaybı şevkimi artırdı ve tekrar tekrar başarabilmem için kendime olan güvenimi güçlendirdi. Evet, başarı başarıyı doğurur. Herhangi bir hedef saptayıp ona ulaşmaya çalıştığınızda her gün bir tür gerçek başarı hissi alabilecek biçimde ayarlama yapmanız işte bu yüzden önemlidir. Bu pozitif geri besleme kendinize güveninizi artırır. Böylece kendinizi gittikçe daha fazlasını başarıyor biçimde görmenizi sağlar. Uzun menzilli hedeflerinize varmanın tek yolu kısa menzilli hedefleri başarmaktır. Gözünüzü ana hedefte tutun ama günlük hedeflerinizi ulaştıkça, o uzun menzilli hedefe gittikçe daha yakınlaşırsınız. Hedefin bir anlam taşıyabilmesi için makul bir zaman sınırı koymalıydım. 21 kiloyu 21 yılda veya 21 ayda vermeyi planlasaydım zaman çok uzun olacaktı. Öte yandan 21 kiloyu 21 günde vermeye kalksaydım bu çok daha saçma olurdu. Bu takdirde hedef imkansız sınırına yaklaşmakla kalmayacak, sağlığım üstünde de facia benzeri bir etki yaratacaktı. Zaman programım hırslı ama makul ve erişilebilir idi. Aziz, devam etmeden önce size bir sorum var. Hiç yaşayan, nefes alan, gerçek canlı bir Aziz gördünüz mü? Bir an ben kendimi Aziz gibi hissettim. Açıklayayım. Saatin zili her sabah çaldığında sık sık kendi kendime, 46 yaşındaki şişko bir ihtiyar, yaşıtları mışıl mışıl uyurken ne diye kalkıp mahallede koşsun ki diye düşünüyordum. Sonra da 143 santimlik göbeğime bakıp, Ziglar, kendine mi benzemek istiyorsun yoksa jockey şortu reklamındaki herife mi diye soruyordum. Kendime benzemek istemediğim için yataktan atlıyor ve koşmaya başlıyordum. Ancak koşmaya ve kilo vermeye kendimi adamış olmam bundan hoşlandığım anlamına gelmiyordu. Doğrusunu isterseniz attığım her adımda söyleniyordum. Winnipeg'in karlarında, Acapulco'nun kumlarında, Minneapolis'in yağmurunda ve Florida'nın portakal bahçelerinde koştum. Ve dosta düşmana, aileme ve hatta tamamen yabancı insanlara kilo vermeye karar verdiğim için yapmakta olduğum bu muazzam fedakarlıktan söz etme fırsatını bir kere bile kaçırdım sanmayın. Tam bir can sıkıntısı olmalıydım herhalde. Doğrusu arkadaşlarımın ya da ailemin hala yanımda olmasına biraz şaşırdım. Tabii ki bu karakterimdi. Çünkü yıllar boyunca dinleyicilere kelimenin tam anlamıyla yüzlerce kez eğer dişe değer bir şeyi başarmak istiyorsanız bedelini ödemelisiniz demiştim. Bedelini ödemelisiniz derken sesime verdiğim ton ve yüzüme takındığım ifade karşısında en güçlü kişiler bile gözyaşlarını tutamazdı. Derken bir gün Portland Devlet Üniversitesi kampüsünde koşuyordum. Güzel bir bahar günüydü. Sıcaklık 23 dereceydi ve öğrencilerin çoğu gevşemiş, çalışıyor ya da birbirlerine kur yapıyorlardı ve Zig koşarak gelmekteydi. Sırtımdan ve bacaklarımdan ter boşanıyordu ama o gün ayağımın altındaki zemini ve betonu hissettiğimde bu koşunun farklı olduğunu fark ettim. Birdenbire hayatımın tadını çıkardığımı fark ettim. Bugün 50 yaşındayım, 25 yaşında olduğumdan daha iyi durumdaydım ve 2 millik bir koşuda Amerika'daki kolej öğrencilerinin %98'ini geçebilirim. Dolayısıyla artık bedelini ödemediğinizi, bedelden hoşlandığınızı net olarak biliyorum. Bu noktayı vurgulamak üzere söyleyeyim, hedefime varmama 3,5 kilo kala safra kesen patladı. Doktorun sorunu anlaması 4 gün sürdü. Bu 4 gün içinde tüm hayatımın toplamında daha fazla canım yandı. Ama sorunu düzeltmek için içeri girdiklerinde karaciğerin altında bir apse vardı ve ben zehirlenmek üzereydim. Doktorun bana o sıradaki mükemmel fiziksel kondisyonumun iyileşmemde önemli bir rol oynadığını söyledi. Doğrusunu isterseniz, kızıl saçlım operasyondan sonra kısa sürede toparlanmam karşısında şaşırdı. Hayır, artık bedel ödemediğinizi, bedelden hoşlandığınızı net olarak biliyorum. Bu hayatın her alanına uygulanabilir. Başarı için bedel ödemezsiniz. Unutmayın ki başarı tüm iyi şeylerden makul veya büyük miktarda elde etmektir. Bedelden zevk alırsınız, başarısızlığın bedelini ödersiniz. Çıkarıp atın, kalıcı biçimde. Şimdi eğer kalıcı biçimde çözmek istediğiniz bir kilo sorununuz var ise, işte izlemeniz gereken bazı temel noktalar. İlk olarak bunun kendi fikriniz ve kilo vermek kendi kararınız olduğundan, bu işe bir başkası tarafından zorlanarak itilmediğinizden emin olun. İkincisi, muayene için sıska bir doktora gidin. Aşırı kilolu bir doktor, aşırı kilo taşımanın tahrip edici etkisini bilemez, inanamaz, anlayamaz. Bir kilo verme programını sürdürmeniz için ihtiyacınız olan psikolojik güçlendirmeyi size aktaramaz. Üçüncüsü, kilo vermek için hapları bir koltuk değneği olarak kullanmayın. Hap alarak şişmanlamadınız. Kulağa hiç hoş gelmiyor değil mi? Zaten hoş da gözükmüyor. Ve hap alarak da kalıcı biçimde incelemezsiniz. Eğer haplar işe yarıyor olsaydı, aşırı kilolu doktorlar olmazdı değil mi? Dördüncüsü, doktorunuzun pozitif düşünceli olduğundan emin olun. Size neleri yiyemeyeceğinizi söylemesin. Zihninizi neden negatiflerle doldurasınız ki? Umursadığınız ve konsantre olduğunuz şey neleri yiyebileceğiniz olmalıdır. Bu listeyi yapın ve hep önünüzde olsun. Eski sağduyu diyet ilkesini kullanın. Lütfen, ah lütfen aç kalmadan hızla kilo vereceğinizi garantileyen o uyduruk diyetlerden birine başlamayın. 0-30 günlük diyetlerde kaybedeceğiniz tek şey bir aydır. Çoğu durumda kilo alan şey alışkanlıktır. Kötü bir alışkanlık. Çok fazla yersiniz. Bunu da başka bir şey çıkarıp atacaktır. Alışkanlık iyi bir alışkanlık. Daha az yemek yiyin ve bir süre dengeli bir diyet uygulayın. 20 kiloyu bir hafta sonunda almadınız. İşinizi bitiren bir lokma daha idi. Bir sonraki gözlemim bilimsel değil ama size kaşar peynirinden uzak durmanızı öneririm. Kişisel gözlemlerim sonucu kaşar peynirinin kilo yapıcı olduğuna karar verdim. Bunu söylüyorum çünkü şişmanlardan başkası kaşar peyniri yemiyor. Doktor Martin bana istediğimi yiyebileceğimi söyledi. Sonra da bana isteyeceğim şeylerin bir listesini verdi. Ciddi olalım. Hızlı diyetlerde iki yanlış şey vardır. İlki kilo vermek ve sonra hemen geri almak kişisel imajınız için bir yıkımdır. İkincisi fiziksel bedeniniz için sorun yaratır ve tüm sisteminize yüklenir. Sıska doktorunuza nedenini sorun. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Eğer kilo verecekseniz acıkacaksınız demektir. Bu bir gerçek. Bir kart alıp üstüne aç mıyım? Elbette açım. Ama iriden diriye dönüşmek için değer yazın. İşinize yarayacaktır. Hala aç olacaksınız ama sızlanacağınıza güleceksiniz. Doktor Bruno'nun Think Yourself Thin adlı kitabı kendiniz hakkında ciddi bir şeyler yapmaya karar verdiyseniz size yardımcı olabilir. Ayrıca kişisel imaj kısmına geri dönüp kendinize zarif ve sağlıklı olmayı hak ettiğinizi hatırlatmanızı öneririm. Unutmayın, zevk sizin için bu aşırı yemektir, çok kısa ömürlüdür. Ama mutluluk, daha ince, daha sağlıklı ve 5 ila 20 yıl daha uzamış hayatınızdan memnun olmak çok daha uzun sürer. Kilo vermeye eşlik eden diğer yararlar sayılamayacak kadar çoktur. Ama şunu vurgulamalıyım. Belirlediğiniz kilo verme hedefinize ulaştığınızda kişisel imajınız ve kendinize güveniniz sıçramalar yaparak büyüyecek ve hayatınızın diğer alanlarına da yayılacaktır. Unutmayın, başarı başarıyı doğurur. Yanlış fikre kapılmayın. Öyküyü ayrıntılarıyla anlatıyorum ama sizi kilo vermeye ikna etmek için değil. Bu hikaye hedef saptama ve hedefe ulaşmanın her ilkesini içerdiği için anlatıyorum. Her şeyden önce hedef benimdi. Ne kızıl saçlım ne de doktorum beni bir diyete girmeye veya kilo vermeye ikna etmişti. İkincisi, güvenilirliğim tehlikedeydi. Çünkü olmak istediğiniz gibi olabileceğinizi söylüyordum ama olmak istediğim gibi olmadığım çok açıktı. Üçüncüsü, eğer bir hedefe ulaşacaksanız bir bağlılık göstermeniz gerekmektedir. Bunu çok iyi anlatıyor. 80 kilo olduğumu kağıda yazdığımda aslında 101 kilo idim. Bu kitap baskıya girmeden 10 ay önceydi ve kitabı hiçbir yayıncı basmak istemediğinden satacağına karar verdiklerinde 4. baskıyı yapmıştık. Maliyeti ben karşıladım ve bastım. İparişim 25 bin kopya idi. Depomda 80 kilo olduğumu söyleyen 25 bin kitap varken benim ortalıkta 101 kilo dolaştığımı düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar kafaya koyma diye buna derler. Dördüncüsü hedef büyüktü. 21 kilo vermek. Kural basittir. Eğer hedef etkin olacaksa değişimi etkilemelidir. Beşincisi hedef belirgindi. 21 kilo. Çünkü değişken ortalama değil, anlamlı belirgin olmalısınız. Altıncısı uzun menzilliydi. 10 ay. Daha önce açıkladığım gibi orta menzilliydi. Yedincisi her gün 67 gram vermek biçiminde günlük hedeflere bölünmüştü. Sekizincisi derinlemesine bir fiziksel muayene tam olarak nerede olduğumu, 21 kilo fazlam vardı, belirlemişti. Bu da doğru yönde yola koyulmanız için bilmeniz gereken şeydir. Pire terbiyecisi olun. Hedefler hakkındaki bu kısmın 3. bölümünde size sadece tek yıl içinde satışta 34 bin dolardan 104 bin dolara sıçrayan mutfak gelişleri satıcısını anlatmıştım. İşte bu hedefe nasıl vardığının öyküsünün geri kalanı. Farkı yaratan şey öyküyü anlatmamın nedenini oluşturuyor. İşini çoğaltmasını sağlayan bir şey öğrenmişti. Pireleri nasıl terbiye edeceğini öğrendi. Pireler nasıl terbiye edilebilir bilir misiniz? Ciddiyim. Nasıl olduğunu bilmeniz son derece önemli. Çünkü öğrenene kadar asla büyük şeyler başaramayacaksınız. Bu cümlenin altını çiziyorum. Pireleri nasıl terbiye edeceğinizi öğrenene kadar başarı veya mutluluk anlamında asla büyük şeyler başaramayacaksınız. Pirelerden söz etmişken şu fıkrayı duydunuz mu? İki pire bir tepenin dibinde tartışmaktadır. Yürüyelim mi yoksa bir köpeğe mi binelim? Bu bir olgudur. Şimdi eminim ki pireleri nasıl terbiye edeceğinizi öğrenmek istiyorsunuz. Değil mi? Evet deyin. Pireleri kapağı olan bir kavanoza koyarak terbiye edersiniz. Pireler zıplar, demek ki zıplayacak ve tekrar tekrar kapağa çarpacaklardır. Onları zıplar ve kapağa çarparken izlediğinizde ilginç bir şey dikkatinizi çekecek. Pireler zıplamaya devam edecekler ama artık kapağı vuracak kadar yüksek zıplamamaktadırlar. Sonra kapağı açarsınız ve pireler zıplamaya devam etseler de kavanozdan dışarı çıkmazlar. Tekrarlıyorum, dışarı zıplamazlar çünkü zıplayamazlar. Nedeni basit. Kendilerini ancak o kadar yükseğe zıplamaya şartlandırmışlardır. Kendilerini bir kez o kadar yükseğe zıplamaya şartlandırdıklarında tüm yapabildikleri budur. Bir din tamısınız. İnsan da aynıdır. Hayatta bir kitap yazmaya, bir dağa tırmanmaya, bir rekor kırmaya veya bir katkıda bulunmaya girişir. Başlangıçta düşlerinde ve hırsında hiçbir sınır yoktur. Ama hayat yolunda ilerlerken başını ve ayak parmaklarını birkaç kez bir yerlere çarpar. Bu noktada arkadaşları ve tanıdıkları genellikle hayatla ve bilhassa kendisiyle ilgili negatif yorumlar yaparlar. Bunun sonucunda ise o bir dinta haline gelir. Bir dinta, diğer insanların negatif tesirine açık bir kişi anlamına gelir. Hedeflerinizi anlatacağınız kişiler hakkında dikkatli olmanız gerektiğini söylememizin nedeni budur. İlginçtir, dünyadaki en pozitif insanlar tarafından bile dintalaştırılabilirsiniz. Örneğin Joe Louis dünya ağır siklet şampiyonu iken rakiplerini arka arkaya diktalaştırmıştı. Çoğunlukla korkudan felç olduklarından onun ürkütücü becerileri karşısında kolay birer kurban haline gelmişlerdi. John Wooden Ukla Bruins takımını basketbol sahasına yolladığında rakipleri öylesine dintalaşmıştı ki mesele daha maçın başlama düdüğü çalmadan bitmiş oluyordu. Bu durum Ukla'nın 12 yılda 10 ulusal şampiyonluk kazanmasının nedenlerinden biridir. Bu ayrıca koçların bir atlete kendi korkusuyla savaşmayı ve kendi oyununu oynamayı, rakibin kendi oyunlarını oynamaya onu zorlamalarına izin vermemeyi tekrar tekrar öğretmesinin nedenidir. Kör bir şirketinde meslektaşı olan bölge sorumlularının ikincilik için savaşmaları yönünde dintalaştırmakla sık sık suçladığım yakın bir arkadaşım var. Sadece sırıtıyor ama Jim Sperry 15 yıl ard arda birinci oldu ve işini büyüttü. Neyse ki Jim meslektaşı olan sorumluların kendi yerini hedef olarak saptadıklarının ve peşinde olduklarının farkında. Aslında Jim diğer sorumluları olabilecek her bakımdan cesaretlendiriyor. Çünkü birincilik için verilen savaş ne kadar kızışırsa kendi bölümünün daha üretken hale geleceğini biliyor.